Ayrım 11.
Albay Chillington'ın yanı başında gönülsüz bir şekilde atını süren Robert Bent, daha sonraları şöyle anlatıyordu olayı. Kampın iyice yakınına geldiğimizde Amerikan bayrağının dalgalandığını gördüm. Kara kazanın Kızılderililere bayrağın çevresinde durmalarını söylediğini işittim. Gerçekten de erkeği, kadını, çocuğu bayrağın çevresinde toplanmışlardı. Kızılderililerle aramızda 50-60 metre kadar varken durum buydu. Aynı zamanda bir de beyaz bayrağın yükseldiğini gördüm. Bu iki bayrak da o kadar ortalık bir yerdeydiler ki görülmemiş olmaları aklın alacağı bir şey değil. Askerler ateş açınca Kızılderililer sağa sola koşuşmaya başladılar. Bazı erkekler sanırım silahlarını almak için çadırlarına daldılar. Kanımca hepsi 600 Kızılderili vardı. Ama bunların içinde 35 kadar savaşçı, bir o kadar da ihtiyar bulunuyordu. Öteki erkekler kampın uzağında avdaydı. Ateş açtıktan sonra Kızılderili savaşçılar skuavları ve çocukları bir araya toplayıp korumak üzere çevrelerini aldılar. Bir sıranın altına sığınan 5 skuav gördüm. Askerler iyice yanlarına gelince ortaya fırladılar, skuav olduklarını kanıtlamak için yüzlerini gösterdiler. Kendilerini bağışlamaları için yalvardılar. Ama askerler hepsini vurdu. Bacağından aldığı yarayla yerde yatan bir kadına takıldı gözüm. Askerlerden biri kılıcını çekerek kadının yanına geldi. Kadın kendini korumak için kolunu kaldırdı ama asker kılıcıyla vurarak kolunu kırdı kadının. Bu kez öbür kolunu kaldırdı, asker kılıcıyla onu da kırdı. Sonra öldürmeden öyle bıraktı gitti. Erkekler, kadınlar ve çocuklar hiç ayrım yapılmaksızın tüyleri ürpertici bir soğukkanlılıkla boğazlanıyordu. 30-40 kadar skuav korunmak için bir çukura sığınmışlardı. 6 yaşlarında küçük bir kızın eline bir sopaya bağlanmış bir beyaz bayrak vererek ortaya saldılar. Kızcağız daha birkaç adım atmıştı ki vurulup düştü. Daha sonra o çukurdaki bütün skuavlar ve dışarıda kalanlar daha birkaçı hep öldürüldüler. Skuavlar en ufak bir direnme göstermiyorlardı. Gördüğüm bütün ölülerin kafa derileri yüzülmüştü. Karnı ortadan yarılmış bir skuav kadını yanı başında henüz doğmamış bir çocuğuyla yerde yatıyordu. Önce gözlerime inanamamıştım. Ama daha sonra yüzbaşı Saul gördüğüm manzaranın gerçek olduğunu söyledi. Beyaz antilopun ölüsü gözüme iliştiğinde husyelerinin kesilmiş olduğunu fark ettim. Askerlerden birinin beyaz antilopun husyelerinden tütün kesesi yapmak istediği çalındı kulağıma. Husyeleri kopartılmış bir de skuav gördüm. Kumların içine gizlenmiş 5 yaşlarında küçük bir kız gözüme çarptı. Az sonra iki asker onu gördüler. Hemen tabancalarını çekip vurdular. Sonra kolundan çekerek kumların içinden çıkardılar. Analarıyla birlikte öldürülen bir sürü küçük çocuk gördüm. Albay Chillington bu kıyımdan kısa bir süre önce Denver'da verdiği bir söylevde çocuklar da dahil olmak üzere Kızılderililerin öldürülmelerinin ve kafa derilerinin yüzülmesinin caiz olduğunu savunmuştu. Robert Bent'in askerlerin gaddarlıklarına ilişkin anlattıklarını Teğmen James Connor da doğruluyordu. Ertesi gün savaş meydanında dolaştığımda kafa derileri yüzülmemiş tek bir kadın, erkek ya da çocuk ölüsüne rastlamadım. Çoğunun gövdesi en korkunç işkencelere uğratılmıştı. Erkeklerin, kadınların ve çocukların cinsel organları kesilmişti. Askerlerden birinin bir kadının mahrem yerlerini kestiğini, bunları bir sırağa geçirip teşhir edeceğini söylediğini, başka birinin de elindeki yüzükleri almak için bir Kızılderilinin parmaklarını kestiğini anlattığını işittim. Çok iyi biliyorum ve inanıyorum ki işlenen bütün bu gaddarlıklar ve vahşetten G.M. Chivington haberdardı. Bunları önlemek için herhangi bir tedbir alıp almadığını bilmiyorum. Söz gelimi birkaç aylık bir çocuğun arabalardan birine atıldığını, bir süre yol alındıktan sonra aşağı atıldığını duydum. Gene askerlerin kadınların mahrem yerlerini kestiklerini, bunları yüzüp eğerlerinin üzerine gerdiklerini ya da keplerine taktıklarını işittim. Hiç kuşkusuz iyi yetiştirilmiş ve disiplinli bir müfreze asker kum deresindeki hemen bütün savunmasız Kızılderilileri ortadan kaldırabilirdi. Oysa disiplinsizlik, geceliğin aç sürerken viskiyi fazla kaçırmaları, korkaklık ve kötü nişancılık Colorado birliklerinin çoğu Kızılderili'yi elden kaçırmasına yol açtı. Bir grup çeyen kuru ırmak yatağındaki yüksek yakalarında mevzilenerek gece yarısına kadar dayandı. Bazıları ise ya tek ya da küçük gruplar halinde kaçtılar. Silahlar sustuğu zaman 105 Kızılderili kadın ve çocukla 28 erkek ölmüştü. Verdiği resmi raporda Chivington 400 ile 500 arasında savaşçının öldüğünü belirtti. Kendi adamlarındansa 9'u ölmüş, 38'i de askerlerin dikkatsizlikten birbirlerini vurmaları sonucu yaralanmıştı. Ölen reisler arasında Beyaz Antilop, Tek Göz ve Savaş Başlığı da vardı. Kara Kazan bir uçurumu tırmanarak mucize eseri kurtulmuştu ama karısı ağır şekilde yaralanmıştı. Sol elde vurulmasına karşın kurtulmayı başarmıştı. Çarpışma sonunda ele geçirilen tutsakların sayısı 7'ydi. John Smith'in çeyen karısı, Lyon Kalesi'ndeki başka bir sivil beyazın karısı ve 3 çocuğuyla 2 melezi olan Jack Smith ile Charlie Bent. Askerler kızılderili elbisesi giydikleri için 2 melezi olanı öldürmek istediler. Ama Beckford Charlie Bent'i yaralı bir subayın bulunduğu bir arabaya saklayıp sonra da onun kardeşi Robert olduğunu söyleyerek kurtardı. Ne ki Jack Smith'in hayatını kurtaramadı. Askerlerden biri tutsakların konduğu çadırın bir deliğinden ateş ederek tacirin oğlunu öldürdü. Bent'in üçüncü oğlu George çarpışmaların daha başında Charlie'den ayrı düşmüştü. Irmak yatağına siper kazan çeyenlere katılmıştı. George, "Tam oraya vardığımızda," diye anlatıyordu sonradan. "Kalçamdan bir kurşun yiyerek yere yıkıldım. Ama sürünerek çukurlardan birine vardım. Oraya savaşçıların, kadınların, çocukların arasına uzandım. Buradaki kızılderililer karanlık iyice bastırdıktan sonra sürünerek çıktılar çukurlardan. Sonra korkunç bir soğuk vardı. Yaralarının üstündeki kanlar donmuştu. Ama ateş yakamıyorlardı. Düşündükleri tek bir şey vardı, o da doğuya, dumanlı tepeye doğru kaçarak savaşçılarına katılmak. Korkunç bir yürüyüştü," diye hatırlıyordu George Bent. "Kadınlar ve çocuklar yüzünden yavaşlamak zorundaydık. Çoğumuz yayan, aç ve hastaydık. 50 millik bir yol boyunca dondurucu rüzgarlara, açlığa ve yaralarının verdiği acılara karşı koydular ve en sonunda avcıların kampına ulaştılar. Kampa girdiğimizde korkunç bir görünümle karşılaştık. Herkes ağlıyordu, savaşçılar bile. Kadınlarla çocuklarsa bağırışıp çağrışıyor, ağıt yakıyorlardı. Hemen herkes ya bir akrabasını ya da bir arkadaşını yitirmişti. Birçoğu üzüntüsünden kan çıkarıncaya kadar bıçağını saplıyordu gövdesine. George yarası iyileşir iyileşmez babasının çiftliğine döndü. Orada kardeşi Charlie'den askerlerin kum derisinde giriştiği gaddarlıkları bütün ayrıntılarıyla korkunç kafa derisi yüzmeler, sakat bırakmalar, çocukların ve bebelerin boğazlanmalarını dinledi. Birkaç gün sonra iki kardeş birer melez olarak beyaz adamın uygarlığında hiçbir yer almak istemedikleri kanısına vardılar. Babalarının kanını yatsıyarak çiftliği sessizce terk ettiler. Charlie'nin anası sarı kadın da bir daha hiçbir beyaz adamla yaşayamayacağını ant içerek onlarla birlikte ayrıldı çiftlikten. Çeyenlere katılmak üzere kuzeye doğru yola koyuldular. Güçlü soğuk ay yani Ocak ayı gelmişti. Ovalık kızılderilileri bu aylarda çok eski günlerden beri çadırlarında, kulübelerinde ateşler yakarlar, uzun geceler boyunca birbirlerine öyküler anlatırlar, ancak sabaha doğru yatar uyurlardı. Ama şimdi kötü günlerdeydiler. Kum deresi kıyımının haberleri yaylalarda alabildiğine yayılıyor, çeyenler, Aropalar, Siyular birbirlerine katil beyazlardan intikam almak için savaşa çağıran bildiriler yolluyorlardı ulaklarla. Sarı kadınla genç Bent kardeşler Republican ırmağı üzerindeki akrabalarının yanına vardığında çeyenler binlerce yakın müttefik bulmuşlardı. Benekli kuyruğun Burul Siyuları, Pony kıyıcısının Oglala Siyuları ve Kuzey Arapoların büyük çeteleri, kum deresine gitmeyi reddeden çeyen köpek askerleri, şimdi Uzun Boğa'nın önderliğinde ve Gaga Burun'la onun genç savaşçıları da oradaydı. Çeyenler ölülerinin yası tutarken kabile reisleri pipolarını tüttürüyor, stratejilerini planlıyorlardı. Chivington ve askerlere kum deresinde çılgınca birkaç saat içerisinde beyazlarla barış yapmak isteyen her çeyen ve Avrupa reisinin ya canını ya da gücünü ortadan kaldırmışlardı. Sağ kalanların kaçından sonra Kızılderililer kara kazanla sol eli reddettiler ve yok olmaktan kurtulmak için savaş önderlerine döndüler. Aynı sıralarda Birleşik Devletler görevlileri Vali Evans ve Albay Chivington hakkında soruşturma açıyor, genel bir Kızılderili savaşını önlemek için çok geç olduğunu bildikleri halde barış olasılığı bulunup bulunmadığını öğrenmek üzere Beckford'u kara kazana gönderiyorlardı. Beckford çeyenleri buldu ama çok geçmeden kara kazanın birkaç akrabası ve ihtiyarla birlikte oradan ayrıldığını, başka bir yere gittiğini öğrendi. "Ayağı Sudan'ın çadırına girdim," diye anlatıyordu Beckford. "İçeri girdiğimde ayağa kalktı. Ne için geldim Beckford? Beyaz adamın kadınlarımızı, çocuklarımızı öldürmeye son vermesini sağladın mı?" "Ona konuşmaya geldiğimi, meclisi toplamasını söyledim. Az sonra geldiler, niçin geldiğimi sordular. Kendilerini beyazlarla barış yapmaya ikna etmeye, Kızılderililerin beyazlarla savaşamayacak kadar az, beyazların ise ağaçlardaki yapraklar kadar çok olduğunu söylemeye geldiğimi anlattım. Biliyoruz," dedi meclistekilerin çoğu. "Ama uğrunda yaşayacak neyimiz kaldı ki? Beyazlar ülkemizi elimizden aldılar. Tüm av hayvanlarımızı öldürdüler. Sonra bununla da yetinmeyip kadınlarımızı ve çocuklarımızı öldürdüler. Artık barış yok. Gidip ruhlar ülkesindeki karılarımıza, çocuklarımıza kavuşmak istiyoruz. Bize yalan söylediklerini, elimizdekini, avucumuzdakini aldıklarını anlayıncaya kadar beyazları seviyorduk. Ama artık ölümü göze alarak savaş baltasını kaldırdık. Daha sonra bana niçin kum deresine gelen askerlere kılavuzluk ettiğimi, onlara araziyi gösterdiğimi sordular. Bunu yapmazsam beyaz reislerin beni asacağını söylediğini anlattım. Git beyaz kardeşlerinin yanına, onların dizi dibinden ayrılma. Biz ölene dek savaşacağız. Çaresiz söylenilene uyarak geri döndüm. 1865 Ocağı'nda Cheyenne, Arapa, Sioux ittifakı Güney Plata boyunca bir dizi akın düzenlendi. Trenlere, araba istasyonlarına, küçük askeri noktalara saldırdılar. Julesburg kasabasını yaktılar. Kum deresindeki Kızılderililerin intikamını almak amacıyla beyaz savunmacıların kafa derilerini yüzdüler. Millerce uzayıp giden telgraf tellerini söktüler. Bütün haberleşme ve ulaşım olanaklarını ortadan kaldırarak Plata dolaylarının altını üstüne getirdiler. Ardı ardına akınlar düzenlediler. Yiyecek stokları tükenmeye yüz tutunca Denver'da halk paniğe kapıldı. Savaşçılar Republican Irmağı üzerinde Big Timbers'daki kışlık kamplarına döndüklerinde ilk intikam darbelerini kutlamak üzere büyük bir dans düzenlediler. Ovalar karla örtülüydü ama reisler askerlerin koca toplarıyla bütün yönlerden yürüyüp geleceğini biliyorlardı. Danslar hala sürüp giderken reisler askerlerin takibinden kurtulmak için nereye gitmeleri gerektiğini kararlaştırmak üzere bir kurultay topladılar. Orada bulunan kara kazan yazların uzun, yaban sığırlarının bol olduğu güneye, Arkansas'ın aşağılarına gidilmesinden yana konuştu. Öteki reislerin çoğuysa Plata Irmağı aşılarak kuzeye, Powder Irmağı bölgesindeki akrabalarının yanına gidilmesini önerdi. Teton Sioux'larının ve Kuzeyli Cheyenne'lerin bu güçlü kalesine kadar gelmeyi hiçbir askerin gözü kesmezdi. Kurultay sona ermeden ittifak geleceklerini bildirmek amacıyla Powder Irmağı bölgesindeki kabilelere ulaklar saldı. Ne var ki kara kazan ve onunla birlikte 400 kadar Cheyenne, bunların çoğunu ihtiyarlar, kadınlar ve ağır yaralı savaşçılar meydana getiriyordu, gitmemeye, güneye yönelmeye karar verdi. Kampın dağılacağı gün George Bend, anasının halkının son kalıntısı olan Güneyli Cheyenne'lerle vedalaştı. "Bütün çadırları bir bir dolaştım. Kara kazanla ve bütün arkadaşlarımla el sıkıştım. Kara kazanı izleyenler Arkansas'ın güneyine giderek orada Güneyli Arapolara, Kiovalara ve Komançilere katıldılar. 3000 kadar Sioux ve Arapo ile birlikte Cheyenne'ler, aralarında sarı kadınla Bend kardeşler de vardı, kuzeye yöneldiler. daha önce Pickles'ın gördüğü topraklara sürgün gittiler. Yol boyunca Laramie kalesinden çıkan askerlerle çarpışmalara giriştiler. Ama ittifak askerlere göre çok güçlüydü. Kızılderililer askerleri dev bir yaban sığırı sürüsü gibi ezip geçtiler. Güneyli Cheyenne'ler Powder Irmağı bölgesine vardıklarında soydaşları Kuzeyli Cheyenne'ler tarafından coşkuyla karşılandı. Beyazlardan satın aldıkları kumaş gömlekler ve pantolonlar giyen Güneyliler, yaban sığırı postundan giysileri ve deri pantolonlarıyla Kuzeylilerin görünüşünü çok vahşi buldular. Kuzeyli Cheyenne'ler örülü saçlarını kırmızı güderiden kordonlarla bağlıyor, başlarına karga tüyleri takıyor, Güneyli Cheyenne'lerin kendilerini güçlükle anlamasına yol açacak kadar fazla Sioux sözcüğü kullanıyorlardı konuşurken. Kuzeyli Cheyenne'lerin önde gelen reislerinden biri olan Sabah Yıldızı, Sioux'larla o kadar uzun yıllar birlikte yaşamış ve ava çıkmıştı ki hemen herkesçe bir Sioux adıyla Kör Bıçak diye çağrılıyordu. Güneyliler ilk önce Kuzeylilerden yarım mil kadar uzakta kurdular kamplarını. Ama karşılıklı ziyaretler ve gidiş gelişler o kadar fazlaydı ki sonunda kampları birleştirmeye karar verdiler. Eski zamanlarda olduğu üzere çadırlarını klanların birlikte gruplandığı bir kabile çemberi oluşturacak bir biçimde kurdular. O günden sonra bu Cheyenne'ler arasında Güneyliler Kuzeyliler diye bir ayrım pek yapılmaz oldu. 1865 ilk yazında atlarını daha iyi otlamaları için Tong Irmağı dolaylarına götürdüklerinde Kızıl Bulut'un Oglala Sioux'ların yanında kamp kurdular. Güneyden gelen Cheyenne'ler hayatlarında bu kadar kızılderili görmemişlerdi. Sayıları 8000'i aşıyordu. Gündüzler ve geceler avlar, törenler, şölenler, danslarla geçiyordu. Daha sonraları George Bent, atlarından korkan delikanlı adlı Sioux'yu kendi Cheyenne klanına çarpık mızrakları aldığını anlatacaktı. Bu, Sioux'larla Cheyenne'lerin o sıralar birbirlerine ne kadar yakınlaşmış olduklarını kanıtlar. Her kabile kendi yasalarını ve törenlerini uyguladığı halde bütün Kızılderililer kendilerini tek bir halk olarak görüyorlar, güçlerine güven duyuyorlar ve kendilerinde dilediklerince yaşama hakkını buluyorlardı. Beyaz istilacılar doğudan Dakota'da güneyde Platte Irmağı boyunca karşılarına dikiliyorlardı ama onlar her türlü meydan okuyuşun karşısına çıkmaya hazırdılar. Yüce Ruh hem beyaz adamı yaratıp büyüttü hem de Kızılderili'yi, diyordu Kızıl Bulut. Ama öyle sanıyorum ki önce Kızılderili'yi yarattı. Yüce Ruh beni bu topraklarda büyüttü, dolayısıyla bu topraklar benimdir. Beyaz adamsa büyük suların ötesinde doğdu, büyüdü. Dolayısıyla onun toprakları da oralardır. Denizi açtıklarından bu yana onlara yer verdim. Şimdi her yanım beyaz dolu. Bana çok küçük bir toprak parçası kaldı. Ama Yüce Ruh bana bu toprağı korumamı söyledi. Kızılderililer ilk yaz boyunca yolları ve plat boylarında telgraf hatlarını bekleyen askerleri gözlemek üzere kolcular gönderdiler. Kolcular her zamankinden daha fazla asker bulunduğunu, hatta bazılarının Powder Irmağı bölgesindeki Bozeman yolu boyunca kuzeye ilerlediklerini bildirdiler. Kızıl Bulut ve öteki reisler askerleri bir ders vermenin tam zamanı olduğu kararına vardılar. Onlara darbeyi en kuzeyde oldukları bir noktada Beyazların Plat Köprüsü istasyonu adını verdikleri bir yerde indireceklerdi. Güneyden gelen Cheyenne savaşçıları kum derisindeki boğazlamanın akrabalarının intikamını almak istedikleri için çoğu bu sefere davet edildi. Önderleri çarpık mızraklardan Gaga Burun, Kızıl Bulut, Kör Bıçak ve atlarından korkan delikanlının yanında at sürüyordu. Savaş grubu hemen hemen 3000 savaşçıdan meydana gelmekteydi. Aralarında Bent kardeşler de vardı. Yüzlerini boyamışlar, savaş giysilerine bürünmüşlerdi. 24 Temmuz'da Kuzey Platte'deki köprüye bakan tepelere vardılar. Köprünün karşı ucunda kazıklarla çevrili bir alan, bir araba istasyonu ve bir telgrafhaneden meydana gelen bir askeri nokta vardı. Reisler karşılarındaki görünümü inceden inceye gözlemledikten sonra köprüyü yakmaya, ırmağın sığ bir yerinden geçmeye ve kazıklarla çevrili alanı kuşatmaya karar verdiler. Ama ilk önce askerleri aldatarak dışarı çekecekler ve öldürebildikleri kadarını öldüreceklerdi. Akşamüstü 10 savaşçı tepeden aşağı indiler ama askerler tahta çitin dışına çıkmıyorlardı. Ertesi sabah hazırlanan tuzaklar askerleri köprünün başına kadar getirdi. Ama daha fazla uzaklaşmadılar. Ne var ki üçüncü sabah Kızılderililerin hiç ummadıkları bir anda süvari birliği kaleden çıktı, köprüyü geçti, batıya dönerek tırısa kaldırdı atlarını. Derhal yüzlerce Cheyenne ve Sioux atlarına atladı, tepelerden aşağı dolu dizgin mavi ceketlilerin üstüne sürdüler. Askerlerin arasına daldığımızda diye anlatıyordu George Bend. Atının üstünde bir subay yoğun toz ve duman bulutunun içinden çıkarak yanından geçti. Atı sanki kendisinden kaçmaya çalışıyordu. Tammy'nin alnına bir ok saplıydı. Yüzü kanrevan içindeydi. Bu ağır yaralı subay Teğmen Casper Collins'ti. Birkaç süvari kaçarak köprünün üzerine çıkmış bulunan bir piyade birliğine erişmeyi başardı. Çarpışmalar sürerken hala tepede bulunan bazı Kızılderililer süvarilerin kaleden niçin çıktıklarını keşfettiler. Batıdan gelmekte olan bir treni karşılamaya çıkmışlardı. Kızılderililer birkaç dakika içerisinde treni sarıp kuşattılar. Ama askerler vagonların altına girip siper alarak inatçı bir çarpışmaya giriştiler. Gagabur'un kardeşi çarpışmanın ilk dakikalarında öldürüldü. Gagabur'un bunu işittiğinde intikam hırsıyla doldu yüreği. Bütün çeyenleri hücuma geçmek üzere hazırlanmaya çağırdı. Askerlerin silahlarını boşaltacağız diye haykırdı. Gagabur'un büyücü başlığıyla gömleğini giymişti. Dolayısıyla kendisine kurşun işlemeyeceği biliyordu. Çeyenlere vagonların çevresinde bir çember yapıştırdı, sonra kırbaçlayarak hızla ileri sürdüler atlarını. Vagonların çevresinde çember daraldıkça askerler bütün silahlarını bir anda boşaltmak zorunda kaldılar. Bunun üzerine çeyenler doğrudan doğruya vagonlara saldırarak bütün askerleri öldürdüler. Ama vagonlara girdikleri zaman hayal kırıklığına uğradılar. İçeride askerlerin şilte ve yatak takımlarından başka bir şey yoktu. O gece kampta Kızıl Bulut ve öbür şefler konuştular. Sonunda da askerlere Kızılderililerin gücü hakkında bir ders verdiklerinde karar kıldılar. Böylece Powder River bölgesine dönerken beyazların Laramie anlaşmasına boyun eğip Platon kuzeyinde Kızılderililere ait bölgeye bundan sonra istedikleri gibi giremeyeceklerini düşünüyorlardı. Bu arada Kara Kazan'la Güneyli Çeyenlerin son kalıntıları Arkansas Irmağı'nın güneyine geçmişlerdi. Kum deresindeki kıyımı duymuş olan ve orada yitirdikleri dostlarının ve akrabalarının yasını tutan küçük kuzgunun Arapolarına katılmışlardı.